Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatta tarandan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 11 Şaban 1442 ve Miladi 25 Mart 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi romlarının ardında sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Özel Programı, İmam Hümeyni Mektebi'nde Uluslararası Hukuk açısından Şeyh Süleymani Suikası ve Kalıcı Itır adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Rouhani bugün benzin ve mazot ihraç eden ülkeye dönüştük dedi. İran İnsan Hakları Merkezi, İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı bildirisine tepki gösterdi. Tahir Avancı, yaptırımların Amerika'yı hiçbir yere götürmeyeceğini söyledi. Yemen'de Amerikan İHA'sının düşürülme anı videosu yayınlandı. Türkiye'de dün koronavirüs sebebiyle 146 kişi vefat etti. Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Şimdi haberler.
Bugün miladi 25 Mart 2021 tarihine tekabül eden Hicri Kameri 11 Şaban 1442 İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yiğit evladı Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın mübarek veladetliği dönümü ve İran'da Gençler Günü olarak kutlanıyor. Bu kutlu velayet nedeniyle ülkenin dört bir yanında kutlama törenleri, mutahhar ehl-i beyt fertleri hakkındaki medihelerle daha da coşkulu bir şekilde düzenlendi. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın zarif ve cesur olduğu ahlak ve davranış bakımından Yüce İslam Peygamberine cesaret ve savaşçıl ruhu ile de değerli büyük babası Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'a en çok benzeyen kişi olduğu rivayetlerde anlatılıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam evladı Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ı yetiştirmesinde Kur'an-ı Kerim'in öğretileri İslami marif ve siyasi ile sosyal bilgileri kullanarak o gençten mükemmel bir insan yetiştirdi. Öyle ki düşmanlar dahil herkes o hazreti takdir etmekten kendini alıkoyamadı. Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam Aşura olayında kıymetli babası Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında tüm cesareti ve yiğitliğiyle savaşarak düşmana ağır darbeler indirdi ve Haşimoğullarından şehit olan ilk kişi oldu. İriyip çalışanları olarak bu kutlu veladeti tüm İslam dünyası ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik ediyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın artık benzin ve mazot ihraç eden bir düzeye geldiğini söyledi. Ruhani Dün Enerji ve Petrol Bakanlıklarının Hizmet ve Enerji Üretim Merkezleri ile video bağlantısında 8 yıl önce benzin ithal ederken bugün benzin ve mazot ihracatçısıyız ve kendi ayağımız üstünde duruyoruz dedi. Ruhani üretimde yeterli güce sahip olmanın yanı sıra teknoloji intikali gücümüz de var dedi. Gaz üretimi ve gaz intikali ile ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı geçtiğimiz yıl tatlı gaz üretimine %6 ilave edildi. Günlük olarak kullanabileceğimiz veya ihraç edebileceğimiz 1 milyar metreküpten fazla gaz üretiliyor dedi. Ruhani İran'ın yılda 100 milyar metreküp doğalgaz ihraç edebileceğini ve komşu ülkelerle bu alanda intikalin tamamen gerçekleşmesi halinde İran'ın gaz ihracatına da kayda değer bir gelir elde edeceğini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Yargı İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları Konseyi'nin İran karşıtı bildirisinin yayınlanmasına tepki gösterirken, bu uluslararası insan hakları kurumlarının itibarını rehin almaktır dedi. Muhabirimizin bildiğine göre İran Yargısı İnsan Hakları Merkezi Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran karşıtı bir bildirinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde yayınlanmasını kınadı. Açıklamada İran halkının haklarını ihlal eden ülkeler arasında yer alan birçok batı ülkenin İran İslam Cumhuriyeti aleyhine uluslararası bir örgüt kararı şeklinde siyasi bir rapor yayınlama mekanizmasını kurma çabalarının giderek daha fazla ortaya çıktığı bu durumun bu devletlerin ikiyüzlülüğünü gösterdiğini bildirdi. İran İnsan Hakları Merkezi bu bildirinin İran halkının ve inkılabının inanç değerlerine saldırı amaçlı olduğunu belirterek, bir halkın inanç değerlerine hedef olan bu bildirinin kabul edilemeyeceğini bildirdi. İran İnsan Hakları Merkezi İnsan Hakları Konseyi'nin İran aleyhindeki bildirisinin insan hakları konusunda kara bir sicile sahip olan devletlerin siyasi amaçlı olarak yaptıkları bir çabanın sonucu olduğuna temasla ihlalci ülkelerin İran gibi insan haklarını değer veren bir ülke aleyhinde karar vermeye yetkilerinin de olmadığını dikkat çekildi. Söz konusu merkez Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İran'a yönelik bildirisinin konseyin statüsünü siyasileştirilmiş ve insan hakları karşıtı bir organa indirdiği belirtildi. Bildiride ayrıca İran aleyhindeki kararın Amerika terör rejimini takip ederek ve Beyaz Saray yaptırımlarını uygulayarak bağımsızlıklarını ve kimliklerini baltalayan hükümetler olduğu vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmut Vaizi, nükleer anlaşmada karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini vurguladı. Mahmut Vaizi dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmadaki diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri halinde İran'ın da yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Vaizi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkileri geçmişte olan işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi. Vaizi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma penceresinden kapatılmasına ilişkin açıklamasına da temasla, bu pozisyon Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na hitap etmiyor, aksine nükleer anlaşmanın diğer ülkelerine hitap ediyor dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi haftalık Amerikan Newsweek dergisine verdiği röportajı bir kez daha nükleer anlaşma üyelerini anlaşmayı sürdürmek ve korumak için İran'la anlaşmaya varmak amacıyla 3 aylık fırsatı kullanmaya davet etti. Grossi nükleer anlaşma üyelerini mümkün olan en kısa sürede anlaşmayı koruma fırsatını değerlendirmeye çağırdı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın nükleer anlaşma hakkındaki iddiasına tepki göstererek İran halkına yönelik sert yaptırımların Amerika'yı hiçbir yere götürmeyeceğini açıkladı. İran'a göre Mecid Tahir Revanchi Amerika'nın topun İran sahasında olduğunu iddia etti. Ancak yeni hükümetten 2 ay sonra Amerika'nın 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmeye devam ettiğini kaydetti. İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi ayrıca şöyle dedi. Biden yönetimi Trump'ın maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu kabul etti. Ancak bu politika hala yürürlüktedir. Amerikan Dışişleri Bakanı dün Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısının kulisinde düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden bahsetmeden İran'a anlaşmaya olan bağlılığından sorumlu tutmaya çalıştı. Antony Blinken basın toplantısında Washington'un diplomasi için hazır olduğunu ancak İran'ın henüz bu yolu seçmediğini iddia ederken dolayısıyla top aslında İran sahasında dedi.
Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'deki görüşmenin ardından dün yayınladıkları ortak bildiride nükleer anlaşmayla ilgili yalanlarını tekrarladılar. Bildiride Borrell ve Blinken, çok taraflı diplomasinin temel başarılarından biri olarak nükleer anlaşmadan bahsettiler ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu iddia etti. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu ve Amerikan Dışişleri Bakanı ortak bildirdi. Her iki tarafta nükleer anlaşmanın ve verilecek taahhütlerin tam olarak uygulanmasını sağlamak için tüm taraflarla nükleer anlaşma koordinasyon kapasitesinde devam eden diplomatik çabaları desteklemektedir denildi. Borrell ve Blinken tarafından yayınlanan bildiride Amerika nükleer anlaşmayla ilgili olarak Amerika ve İran tarafından tam olarak uygulanmasına karşılık vermek için anlamlı bir diplomasi başlatmaya hazır denildi. Avrupa Birliği Dış Politika Şefi ve Amerikan Dışişleri Bakanı ayrıca Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesine ve Avrupa Birliği anlaşmasının ihlaline cevaben İran İslam Cumhuriyeti'nin uyguladığı siyasetlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Afganistan'da Kemal Han Barajı'nın açılması ile ilgili yaptığı açıklamada Helmand Nehri'nin İran'ın su haklarının tamamen tanımlandığı yasa bir rejime sahip olduğunu vurguladı. İran'a göre Said Hatipzade dün Afganistan'da Kemal Han Barajı'nın açılmasıyla ilgili olarak şunları kaydetti. İki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya göre İran'ın su hakları tamamen belirlenmiş ve Afgan hükümeti de aynı su haklarını da taahhüt etmiştir. İran'ın yetkili hamonların su, doğa ve yaşamın korunması hakkı, İran ve Afganistan'ın uzun süredir müzakere ettiği ayrı bir konudur ve su haklarının sağlanmasının önemi ve gerekliliği Afganistan hükümeti tarafından da değerlendirilmektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, mezraların kurutulmasının kum fırtınaları da dahil olmak üzere sınırın her iki tarafındaki insanlara ciddi zararlar verdiğini ve vereceğine dikkat çekti. Hatipzade açıklamasında ayrıca şöyle dedi. İran, Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'nin suyu iki ülke arasında bir işbirliği meselesine dönüşülmesi yönündeki sözlerini memnuniyetle karşıladı. Afganistan'ın güneybatısındaki Nimruz eyaletinin başkenti Zarancı şehrinin 18 kilometre güneyindeki Helmand Nehri üzerindeki Kemal Han Barajı, dün Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani'nin huzurunda açıldı.
İran Yargısı İnsan Hakları Sekreteri Ali Bagrekeni, çarşamba gecesi attığı tweette Amerikalıların Yemen'deki ateşkesi destekleme iddiasına tepki gösterdi. Ali Bagrekeni attığı tweette Amerikalılar Yemen'deki ateşkesi desteklemenin sadece celladı Yemen bataklığından kurtarmak için bir hile olmadığını, aksine Yemen'deki Suudi saldırganlığının kurbanlarının gıdaya, yakıta ve ilaca kavuşmalarını istediğini pratikte göstermeli. Zira Yemen halkı, özellikle hastalar, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar Suudi saldırılarından dolayı hayatını kaybetmekteler, dedi. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'in saldırılarında bu zamana kadar en az 17 bin sivil öldü, 10 binlercesi yaralandı, milyonlarca Yemenli canlarını kurtarmak için evlerini, barklarını terk etmek zorunda kaldı. Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı savaşının talihsiz sonuçlarının yanı sıra bu ülkede koronavirüsü salgını Yemen'in en büyük sorunu haline geldi. Zira bu ülkenin hastane ve sağlık altyapısı saldırılarda yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmiştir.
Yemen ordusu saldırgan Suud koalisyonuna ait bir Amerikan insansız hava aracının imha görüntülerini yayınladı. Fars Hava Ajansı'na göre Yemen ordusu operasyon sırasında insansız hava aracının hedef alındığını belirterek ülkenin karadan havaya füzesinin insansız hava aracına isabet ettiği anı gösterdi. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya El-Seri, Salı günü Suud Saldırı Koalisyonu'na ait gelişmiş bir Amerikan MQ-9 İHA'sının Mağrib vilayetinde imha edildiğini duyurdu. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü İHA'nın Yemen'in açıklamadığı yeni bir silahla imha edildiğini söyledi.
Rusya'daki İran Büyükelçiliği, Rusya korona aşısı Sputnik V'nin 4. sevkiyatını teslim aldı. İran'a gönderilecek 100 bin dozluk Sputnik aşısının 4. sevkiyatı dün Rusya'da İran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildi. Aşının bugün Mahan Hava Yolları tarafından Tahran'a getirilmesi planlanıyor.
Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları 16 Aralık'tan sonra ilk kez bu kadar yüksek seviyeyi gördü. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. 24 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 11.042'si semptomatik olmak üzere toplam 29.762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 146 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30.462'ye, toplam vaka sayısı 3.091.2822'ye yükseldi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Rusya'dan S-400 aldığımızı ve bu meselenin bizim için bittiğini söyledik dedi. NATO Dışişleri Bakanlar Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu gazetecilerle bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini ve birçok meselenin açık yürekli ele alındığını belirten Çavuşoğlu, taraflar arasında bazı konularda görüş ayrılıklarının da bulunduğunu ifade etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ermeni savaş esirlerine kötü muameleye ilişkin Cenevre Uluslararası Sözleşmenin ihlaline ilişkin raporunu reddetti. Kafkas Gerçekleri haber sitesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni esirlere uluslararası hukuka uygun muamelenin yapıldığını ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Ermeni savaş esirlerine kötü muameleye ilişkin raporunun taraflı olduğunu ve içeriğinin de doğru olmadığını bildirdi.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın emriyle Suriye Sağlık Bakanlığı Lübnan için 75 ton oksijen gönderecek. Suriye Sağlık Bakanı Hasan El-Gabbaş ile Lübnanlı mevkidaşı Hamd Hasan arasında yapılan görüşme ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan El-Gabbaş, Lübnan'a Suriye'deki oksijen sistemini etkilemeden her gün 25 ton olmak üzere 3 gün boyunca 75 ton oksijen sağlanacak dedi. Lübnan Sağlık Bakanı birçok Lübnanlı'nın hayatını kurtararak Lübnan'ı felaketten kurtarma yönelik bu girişim için Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a teşekkür etti.
Ve Sırbistan İşişleri Bakanı Kuzey Atlantik İşbirliği Örgütü NATO güçleri tarafından ülkeyi bombalamanın 22. yıl dönümü vesilesiyle Sırbistan bu cinayeti asla unutmadı ve unutmayacak ve adalet arıyor dedi. İran'ın bir liderine göre Sırbistan İşişleri Bakanı Alexander Vulin, NATO saldırganlığı 20. yüzyılın son büyük ve cezasız cinayetidir dedi. NATO'nun Sırbistan'a eski Yugoslavya'ya yönelik hava saldırılarında yaklaşık 2500 kişi hayatını kaybetmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Lübnan'da gövde gösterileri ve tehlikeli siyasi gerilim sürecinin başlaması etrafında. Müzik Lübnan'da kabineyi kurmakta görevli Başbakan Saad el-Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un arasındaki diyalogların 18. turu pazartesi günü düzenlendi. Bu görüşmede sonuçsuz noktalandı ve Lübnan medya organlarının tabiriyle bu ülke tehlikeli olan siyasi gerilim aşamasına ayak bastı. Bu dönemin uzun süre sürebileceği söyleniyor. Lübnan'daki siyasi çıkmaz aslında garip ve yeni bir konu değil. Örneğin son yıllarda Michel Aoun 46 parlamento oturumunun ardından sonunda Ekim 2016'da Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. Lübnan parlamentosu Mayıs 2014'ten Ekim 2016'ya kadar yeni cumhurbaşkanını tanıtamamıştı. Ancak 46. oturumun sonunda Michel Aoun 13. Lübnan Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve tanıtıldı. Gerçi Saad el-Hariri Kasım 2016'da başbakan olarak tanıtıldığında kısa bir süre içerisinde kabineyi kurabilmesine rağmen Mayıs 2018'de ikinci kez kabineyi kurmakla görevlendirildi. 10 ay sürenin geçmesine rağmen hala kabineyi oluşturamamıştır. Ağustos 2020'de Hasan Diab'ın istifasının ardından kabineyi kurmakla görevlendirilen Mustafa Edip ise bir ay sürenin ardından bu görevinden istifa etti. Edip, Lübnan siyasi gruplarından güven oyu alma gücüne sahip olmadığı sonucuna vararak görevinden geri adım attı. Bu duruma rağmen görünen o ki Saad el-Hariri kabinesinin kurulamamasının nedeni diğer örneklerinden farklı oldu. Kabineyi kurmakla görevli Başbakan Saad el-Hariri ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun siyasi bir savaş sahasında karşı karşıya gelmişlerdir. Hariri ve Michel Aoun arasındaki 18. tur diyalogların ardından iki tarafa bağlı medya organları yaptıkları analizlerde böyle bir savaşın ve karşı karşıya gelişin göstergelerini gözler önüne serdiler.
Öte yandan Saad el-Hariri'ye yakın kaynaklar Lübnan kabinesini kurmaktan sorumlu başbakanın kabine listesine Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunacağını ve listenin de hala geçerli olduğunu bildirdiler. Böylece top şimdi kararlarını yeniden gözden geçirmek için Michel Aoun'un sahasındadır. Kabinenin üçte birini garantili bir şekilde Cumhurbaşkanı'na ve siyasi ekibine vermek kabul edilemez olarak görülüyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a yakın bilgili kaynaklar ise Michel Aoun'un durumun çözmeye vurgu yaptığını ancak şu anda daha kararlı ve tutarlı durumda olduğu için özel tavizler vermeyeceğini bildirdiler. Aslında büyük ölçüde de el-Hariri'nin siyasi tekel kurma isteği ve Cumhurbaşkanı'nın kabineyi kurmaktaki rolünü göz ardı etmesi nedeniyle gerçekleşen bu siyasi mücadelenin iki kısa vadeli sonucu olduğu ve bir de uzun vadeli sonucu olabilir. İlk olarak el-Hariri ile Aoun arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ile Lübnan'daki siyasi krizin yoğunlaşması ve ülkenin iç siyasi ve parasal durumunda da tahmin edilemeyecek tehlikeli bir aşamaya girilmesidir. İkincisi siyasi anlayış eksikliği ve bir bakıma da kişisel ve grup çıkarlarından ulusal çıkarlar yerine tercih edilmesi Lübnan halkı üzerinde de baskı oluşturacağıdır. Çünkü geçici Hasan Diab hükümeti pek de eli açık değildi ve Diab'ın Ağustos 2020'de istifasının ardından hep Lübnan'ın ekonomik sorunlarını artırmıştı. Lübnanlı kaynaklar bu hususta da şu ifadelere yer verdiler. Hükümet kurulmadan geçen her dakika Lübnan ve Lübnanlıların omuzlarına onların da dayanamayacağı yükler yüklemektedir. Lübnan'ın tehlikeli bir siyasi gerilim aşamasına girmesinin uzun vadeli sonucu da hükümetsizlik ve yönetimsizliğe alışılmasıdır. Saad el-Hariri'nin kabineden istifa etmesi bile gelecek kişinin kabineyi kurabileceği anlamına da gelmiyor. Nitekim Mustafa el-Edib'in Ağustos 2021'de yeni başbakan olarak göreve getirmesinden sonra bile siyasi gruplar ve akımlarla olan ilişkisi nedeniyle özellikle de batıcı hareketlerin destek vermemesinden dolayı yeni kabineyi kuramayacağı tahmin edilebiliyordu. Son önemli nokta ise Lübnan'daki siyasi gerilimin krizlerin azaltılması için atılması gereken ilk adımın kabinenin oluşturulması olduğu bir sırada şiddetlenmesidir. Lübnan Parlamentosu Başkan Vekili ise şöyle diyor. Dünyadaki tüm görüşleri ve çözümleri elinizde bulundurursanız bile beyhude çabalıyorsunuz. Stratejileri ele almanın da ilk adımı hükümeti kurabilmektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Rusya ile Suriye konusunda ihtilaf yaşaması etrafında. Türkiye'nin Suriye'deki askeri olarak varlığı ve bazı bölgelere işgalinin devam ettiği bir sırada Ankara'nın Suriye'de çıkar sahibi olan özellikle de Rusya ile ihtilaflarının boyutları derinleşti. Bu hususta Türkiye Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Rusya Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. Bu bildiri esasen Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rusya Büyükelçisi'nin Suriye topraklarındaki İdlib bölgesinde olup bitenlerden ve mevcut durumdan dolayı çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerilimleri azaltma bölgesinde durumun vahimleşmesi üzerine çağrıldığı belirtildi. Türkiye ve Rusya arasında ihtilafların belirmesi, iki ülkenin de geniş çaplı askeri işbirlikleri ve Türkiye'nin Rusya'dan silah alımına rağmen stratejik ortaklara dönüşme imkanlarının olmayacağını gösteriyor. Türkiye ve Rusya arasında özellikle de Suriye konusunda beliren ihtilaflar bunun açık örneklerinden ve delillerinden sayılır. Aynı zamanda Türkiye muhalefet kanadı da Türkiye'nin Erdoğan hükümeti döneminde komşularıyla sorun yaşamayan bir ülkeden komşularıyla %100 sorunlu bir ülkeye dönüşünü savunuyorlar. Bu koşullar altında Türkiye ordusunun Suriye'deki hedeflerine ulaşmakta almış olduğu yenilgilerine rağmen kendine zafere kavuşan taraf olarak tanıtmaya büyük gayret gösterdiği gerçeğini unutmamak lazım. Öyle bir konu ki Rusya hükümetinin pek de aldırış etmediği bir husus olmuştur. Aslında bu konu Erdoğan hükümeti için ülke içindeki koşullar açısından önem arz ediyor. Özellikle de muhalefet kanadının ve partilerinin yeni tutumlar sergileyerek bir kez daha Erdoğan hükümetinin sorunlarıyla karşı karşıya koymak istediği aşikardır.
Ankara hükümetine karşı olan partiler Suriye krizine patrak verdi. En baştan itibaren Erdoğan hükümeti bu krizin dışında tutmaya çalıştılar. Özellikle de Türkiye ile Batı Asya meseleleri uzmanları da Türkiye'nin Suriye kuzeyine askeri müdahalesini ve askeri varlığını Erdoğan hükümeti için olumsuz sonuçlar doğuracağını ve Türk ordusunun Suriye topraklarında aldığı büyük zayiatın ve hasarın Erdoğan'ın siyasi geleceğini de ciddi sorunlar ve sıkıntılar ile karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuşlardır. Buna ilaveten Erdoğan hükümetine karşı olan tarafta bu durumu Ankara hükümeti destekçilerinden oy alma gibi avantajlı bir duruma da dönüştürebilirler. Buna rağmen Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını devam ettirmesi de gelecek yıllarda iki ülke arasında krizlere de yol açabilir. Bu hususta Batı Asya meseleleri kıdemli uzmanı Hakem Emhez, Suriye topraklarından İdlib topraklarından bir bölümü işgal etmesi hususunda şöyle bir değerlendirmede bulunmaktadır. Türkiye askeri ve siyasi açıdan üstün konumda olmamasından dolayı bu sahadan galip gelemez. Bu gerilimlere devam ettirmesi halinde Erdoğan'ın siyasi geleceği de tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır. Buna karşın Türkiye hükümeti Suriye'nin Doğu Akdeniz'de özel jeopolitik ve coğrafi konuma sahip olmasından dolayı Suriye topraklarında uzun vadeli hedefler peşindedirler. Gerçekte Suriye'nin kuzey toprakları ve bölgeleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sultasını pekiştirmeyi ve bölgede en önemli siyasi odak noktasına dönüşmesine imkan sağlıyor. Medyatik yayıncılık ve sosyal ağların faaliyetleri sayesinde Sayın Erdoğan hükümetinin de bu yöndeki hedeflerine zaten ulaşması pek de mümkün değildir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 11 Şaban 1442 ve Miladi 25 Mart 2021 Perşembe. ...1409 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Şaban 33 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın büyük evladı ve Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. Ceddi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam sevgili büyük babası Hazreti Ali bin Ebi Talib Aleyhisselam ve değerli babası İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan çok şeyler öğrendi ve kendine de en yüce ahlaki faziletler ve İslami marifle süslendi. Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam'a adı yine Ali olan küçük kardeşleriyle ismen benzerlik taşımasından dolayı daha büyük Ali anlamında olan Ali Ekber lakabı verildi. Değerli babasının Emevi hükümetinin zulümlerine karşı gerçekleştirdiği kıyamda önemli rolü olan Hazreti Ali bin Hüseyin Aleyhisselam bu hareketin devamında 10 Muharrem 61 yılında Kerbela olayında savaş meydanına gitti ve cesurca savaşması neticesinde şehit düştü. Bilindiği üzere İran'da Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet günü Gençler Günü olarak adlandırılmıştır. ...769 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Ferverdin 631 tarihinde Hindistan'ın Farsça şiir yazarı, ünlü şairi Emir Hüsrev Dehlevi Hindistan'ın kuzeybatısında yer alan Beytali kentinde dünyaya geldi. Dehlevi genç yaşta şiir alanında yeteneğini gözler önüne serdi. Dehlevi Delhi'nin ünlü ariflerinden Nizamettin Evliya'nın müritlerinden biriydi. Dehlevi, İran ve Hindistan edebiyatı ve musikisine musallat olmakla birlikte Arapça ve Farsça'yı da çok iyi biliyordu. Nitekim bu yetenekleri onu Fars edebiyatının en çok çalışan şairlerinden biri yaptı. Dehlevi'den 8 mesnevi ve 5 şiir defteri geride kaldı. Dehlevi mesnevilerinde İranlı büyük şair Nizami'den çok etkilendiğini ortaya koydu. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Ferverdin 1393 tarihinde İranlı büyük tarihçi ve edebiyat ustası Dr. Muhammed İbrahim Bastani Parisi hayata gözlerine yumdu. Dr. Parisi Hicri Şems'i 1304 yılında İran'ın güneyinde Sican yöresinin Paris köyünde dünyaya geldi. Paris'i ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra akademik eğitimini devam etmek üzere Tahran'a geldi ve Tahran Üniversitesi'nde tarih okudu ve en sonunda bu dalda doktora derecesini de kazanmayı başardı ve aynı üniversitede ders vermeye başladı. Paris'i gençlik çağından itibaren yazarlığa ve şairliğe ilgi duymaya başladı ve Fransızca ve Arapçadan bazı eserleri de Farsça'ya çevirdi. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Ferverdin 1391'de İranlı ünlü televizyon ve sinema oyuncusu Pervin Dod Yazdanyan vefat etti. Bu ünlü sinema oyuncusu Hicri Şems'i 1370 yılından itibaren Kiyumerz Purahmet yönetmeliğinde Mecid'in Kısralları adlı televizyon dizisinde Bibi rolü ile oyunculuk hayatına ayak bastı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şuca'i, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor. Bazen Hüseyin'le Ali Ekber arasındaki ilişki sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir.
Bugün Kameri 11 Şaban 1442, Hicri Şemsi 5 Ferverdin 1400 günü. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgili oğlu Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümüdür. Bugün İran takviminde Gençler Günü olarak adlandırılmıştır.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam, yiğitlik, şeref ve fazilette emsalsiz olan pak ve ihlaslı gençlerin en güzel örneğidir. Hazreti Ali Ekber'den çok takvalı, zahid, abid, güzel huylu, güzel yüzlü ve çok iyi ahlakı olan bir genç olarak söz edilmektedir. Bu seçkin genç, şeref ve onur hanedanı, yani Ehl-i Beyt'in seçkin üyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludur. Annesi Leyla, büyük Sakif hanedanından ve büyük babası Urvan bin Mes'ud Sakafi hanedanının büyüğüdür. Urva, Sakafi hanedanından İslam'ı benimseyen ve Müslüman olan ilk fertti ve aşireti tarafından şehit edildi.
Hazreti Ali Ekber böyle bir soyun mirasçısı olarak en güzel ahlaki özellikleri miras olarak kazanıyor ve İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi büyük bir insan tarafından yetiştirilerek gençlik çağında mertlik, takva, edep, iyi ahlak ve velayete bağlılığın abidesi oluyor ve hayatının en güzel dönemini, yani gençliğini İslam dinini koruma uğruna feda ediyor. Biz de Hazreti Ali Ekber'in veladet yıl dönümünü Nevruz günlerine denk gelmesi dolayısıyla sizler için özel bir program hazırladık.
Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam, imamet evinde doğan velayet ve şerefin eteğinde yetişen bir gençtir. Ali Ekber, Gameri 11 Şaban 33'te Medine kentinde dünyaya geldi. Babası İmam Hüseyin aleyhisselam ve annesi Leyla'nın gözetiminde en şayeste biçimde yetişti. Kuşkusuz ailevi asalet, terbiye, ilim ve fazilet öğrenmek her insanın kişiliğini oluşturan bileşenlerdir. Bu etkenler Ali Ekber'in en güzel insani sıfatlara kavuşmasına vesile oldu. Sonuçta o hazretin huyu ve davranışları, hareketleri, edep ve metaneti en âlâ derecede şekillendi ve ay gibi parlayan yüzü her daim nur saçıyordu.
Doktor İmamzade, Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın Hayatı adlı kitabında şöyle yazıyor. Ali Ekber'i gayret, şecaat, ilim ve faziletin en bariz mazharı ve Peygamber Efendimizin ahlak ve kerametini baştan başa yansıtan bir ayna gibi anlatmışlardır. Görgü tanıkları da tarihi kitaplarda Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Ali Ekber'in davranışları ve huyu akıllarda Allah Resulü'nün davranışlarını ve huyunu çağrıştırıyordu. Demek ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şu cümlesine de şaşırmamak gerekir. Ehl-i Beyt fertleri ne zaman Allah Resulü'nü özleyecek olursa Ali Ekber'in yüzüne bakardı.
Hazreti Ali Ekber aleyhisselam davranışlarında erdem ve fazilet nur ile dolu olan bir gençti. Öyle ki hatta en sıkı düşmanlar o hazretin iyi ahlakını ve parlak faziletlerini itiraf ediyordu. Bir gün Ehl-i Beyt'in en sıkı düşmanlarından biri olan Muaviye çevresindekilere "Sizce benden sonra Müslümanların hilafet tahtına oturmaya kim daha layıktır?" diye sordu. Orada bulunanların her biri bir adı dile getirdi. Ardından Muaviye'nin kendisi şöyle dedi. Bence en layık kişi Ali bin Hüseyin yani Ali Ekber'dir. Zira Haşimoğullarının cesaretine sahiptir ve Emeviler kadar da cömerttir. Aslında Emeviler asla cömert değildi. Ve Muaviye'nin sözlerinin bu bölümü kendi hanedanını övmeye yönelikti.
Her halükarda kesin olan şey dost düşman, herkesin itiraf ettiği üzere Hazreti Ali Ekber'in seçkin kişiliğe sahip olduğu ve ismet ve iffet, ahlak ve hoşgörü, takva ve züht ve metanet ve edep gibi tüm seçkin sıfatları bir arada toplamış olmasıydı. Elbeyt fertleri o hazretin iyi ahlakı ve şefkatli kişiliğine aşıktı. Öyle ki Aşura günü onunla vedalaşma sırasında kız kardeşleri halası Hazreti Zeynep selamullah aleyha ve diğer mahremleri çevresini sarmış ondan bir türlü kopamıyordu. Nitekim tarih Hazreti Ali Ekber'in Ehlibeyt fertleriyle vedalaşmasını çok zor ve çok coşkulu geçtiğini anlatıyor.
Öte yandan Ali Ekber aleyhisselam ile sevgili babası İmam Hüseyin aleyhisselam arasında hakim olan edep ve saygı çerçevesinde sevgi dolu ilişkide Ehl-i Beyt fertleri arasında ailevi ilişkilerin en güzel örneklerindendir. Ali Ekber aleyhisselam Aşura günü savaş meydana gitmek üzereyken birden babası İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle diyor. Oğlum biraz yavaş adım at, acele etme. Aslında imam böylece biraz daha fazla şayeste evladının cemalini seyretmek istiyor. Ama yine de İmam Hüseyin aleyhisselamın yüreği oğlu Ali Ekber'in en kötü insanlara doğru ilerlerken sabırsız ve takatsizdir. O sırada imam Allah-u Teala'ya yönelerek şöyle der. Rabbim sen şahit ol. Bu zalim kavme doğru zahir, ahlak, söz ve davranışta senin peygamberine en çok benzeyen bir genç gidiyor. Biz ne zaman Resulullah'ı özleyecek olursak ona bakardık.
İranlı seçkin yazar Seyyid Mehdi Şucai, Baba, Aşk ve Oğul adlı eserinde şöyle yazıyor. Bazen Hüseyin ile Ali Ekber arasındaki ilişki sadece bir baba-oğul ilişkisi olmadığını düşünüyorum. Bu ilişki bir bahçıvanla yaratılışın en güzel çiçeğiyle ilişkisidir. Bir kez daha yaratılış aleminin en güzel çiçeği ve en faziletli genci Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümünü kutluyoruz.
Gençlik ilk bahar mevsimi gibidir. Ömür treni yolun sonunda ve son istasyonda onurlu ve huzurlu bir şekilde varabilmek için gençlik istasyonunda birçok şeye ihtiyaç duymakta. Her insan gençlik çağında ilerletici saiklere, güdümlü seçimlere, yüksek çabaya, ilim öğrenme yolunda emek harcamaya, maharet elde etme saiklerine ve cismi gücünü geliştirmeye ihtiyacı vardır. Genç insan birçok potansiyele sahiptir. Genç insan yılmaz ve çalışkandır ve büyük emekleriyle büyük başarılara imza atabilir. Gençlik çağı aynı zamanda Allah-u Teala ile irtibat kurmak ve maneviyat kazanmak için de en iyi fırsattır. İmam Cafer Sadık aleyhisselam, ibadetin gençlerin üzerindeki tesiri hakkında şöyle buyurur. Genç Müslüman, Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, okudukları kanı ve etiyle bütünleşir. Ve Allah-u Teala onu seçkin peygamberleri ile aynı seviyeye yerleştirir ve Allah bizzat kıyamet gününde onu savunur.
Toplumlar da gençlerine dayanır ve genç nüfusa sahip olmak toplumlar için büyük bir imtiyazdır. Hal böyleyken, eğer gençler bilim ve teknoloji, tıp ve eczacılık, tarım ve besicilik ve diğer alanlar gibi çeşitli alanlarda gerekli uzmanlıklara sahip olursa o toplum ilerleme yoluna adım atar. Yine toplumlarda çeşitli konuların şekillenmesinde de gençler her zaman etkili rol ifa eder. Ancak bu süreçte gençler siyasi grupların ve kanatların onları yanlış yola saptırmamalarına özen göstermelidir. Bu arada kendi kendine yetiştiren gençler daha çok değer kazanır. İslam dinine göre gençler ilmi uzmanlık kazanmanın yanı sıra kendilerini manevi açıdan daha geliştirmeleri ve günah ve fesattan uzak durmaları gerekir.
Öte yandan genç kuşağı önemsemek ve gelişmeleri için gerekli imkanları temin etmek devletlerin görevidir. Nitekim uzman gençlerden kader belirleyici işlerde yararlanmak birçok olumlu sonucu olabilir. Ama maalesef birçok toplumda büyük sorumluluklar genellikle yaşça büyük olan insanların omuzuna yüklenir. Oysa büyüklerin deneyimlerinin yanında gençlerin gücü birçok sorunu çözebilir.
İslam peygamberi sadece sözde değil, amelde de gençlere değer verir ve önemli işleri onlara emanet ederdi. Örneğin, Mekke fethinden sonra 21 yaşında olan bir genci kentin valisi ve hükümdarı olarak atadı ve o gencin bu mevki için herkesten daha çok şayeste olduğunu vurguladı. Allah Resulü, Mekke halkı ve özellikle önde gelen büyüklerinden, İşlerde ona uymalarını ve hatta onun arkasında namaz kılmalarını istedi.
Allah Resulü bir vecizesinde toplumları yönetenler ve deneyimli insanlara şöyle buyurur. Gençler için meclislerinizde yer açın ve onlara yeni işleri öğretin. Zira bu kesim sizin yerinize geçecek ve yeni meselelerle uğraşacaktır.
İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Bir işte istişareye ihtiyaç duyduğunuz zaman ilkin gençlere başvurun. Zira onların daha keskin zekası ve daha hızlı tahminleri vardır. Ardından sonucu büyüklere ve yaşlılara aktarın ki takip etsinler ve sonunu değerlendirerek daha iyi olan yolu seçsinler. Zira onlar daha deneyimlidir. Bir kez daha Hazreti Ali Ekber Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü ve gençler günü dolayısıyla siz değerli dinleyicilerimizi kutluyoruz.
Dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 104. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliği ve siyerini sizlere aktarmaya çalışacağız.
Evet, bugün İmam Hümeyni'nin Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim hakkındaki görüş ve düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Hatırlayacağı üzere geçen bir iki bölümde İmam Hümeyni'nin başta taklit mercileri olmak üzere büyük ulemaya çok saygı duyduğundan söz ettik. Örneğin Ayetullah Burucerdi ile siyasi konularda görüş ayrılığına karşı bu büyük aleme ciddi derecede saygı duyduğunu ve her yerde Ayetullah Burucerdi'den iyilikle söz ettiğini ve hiç kimseye kendisinin huzurunda Ayetullah Burucerdi hakkında kötü söz etmesine asla müsaade etmediğini anlattık.
Geçen bölümde de belirtildiği üzere İmam Hümeyni Ayetullah Burucerdi'nin siyasi konularda danışmanı konumundaydı ve Ayetullah Burucerdi hayatta olduğu sürece İmam asla siyasi konularda Ayetullah Burucerdi'nin tutumundan farklı bir tutum sergilemezdi. İmam Hümeyni Şia mezhebinin taklit mercilerinin hürmetini korumak için siyasi mücadelesini daha sert bir şekilde yürütmeyi Ayetullah Burucerdi'nin vefatından sonraya bırakmıştı. İmamın bu tutumu başta Ayetullah Burucerdi olmak üzere taklit mercilerine yönelik derin saygısının göstergesiydi. Şimdi sohbetimizin devamında İmam Hümeyni'nin yine bazı siyasi alanlarda görüş ayrılığı yaşadığı Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim ile ilgili tutumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim, Gameri 1306 ile 1390 yıllar arasında Irak'ta yaşayan Şia Müslümanların büyük alimlerinden biriydi. Ayetullah Hekim yine birçok üyesi alim ve fakih olan bir ailede dünyaya geldi. Babası Seyyid Mehdi Hekim, Necef'in önde gelen büyük alimlerinden biriydi. Ayetullah Naini vefat ettikten sonra kendisine taklit eden bazı Müslümanlar Ayetullah Hekim'e rücu etti ve Seyyid Ebul Hasan İsfahani de vefat edince Ayetullah Hekim'in taklit merciliği kesinleşti. Ayetullah Hekim, Ayetullah Burucerdi vefat ettikten sonra da Şia Müslümanların en etkili taklit merci konumuna geldi.
Ayetullah Hekim çok sayıda kitap ve risale yazmanın ve dini ilimler merkezlerine çeki düzen vermenin yanında Irak'ta komünizmin nüfuzu ile mücadelede de ciddi ve etkili rol ifa etti. Irak'ta Abdülkerim Kasım'ın darbesi ve 1337 yılında iktidarı ele geçirmesi zemini komünist ideolojisinin yayılmasına ve İslam fıkhına aykırı yasaların çıkarılmasına uygun hale getirdi. Bu şartlarda Ayetullah Hekim resmen çıkarılan ve yasalara itiraz etti ve ulemayı ve hatipleri ve halkı çıkarılan yasaların İslam karşıtı mahiyeti hakkında aydınlatmaya çağırdı. Ayetullah Hekim ayrıca iki tarihi fetva yayımlayarak Komünist Parti'ye katılmaya şer'i açıdan caiz olmayan ve küfür ve ilhat hükmünde olan bir hareket niteledi. Bu fetvanın ardından Necef alemleri de benzer fetvaları yayımladı ve sonunda Abdülkerim Kasım'ı özür dilemek zorunda bıraktılar.
Ayetullah Hekim, Irak ve İran halkına savunma yönünde de iyi siyasi faaliyetlerde bulundu. Fakat Irak ve İran'da hakim olan siyasi rejimlere karşı geniş kapsamlı ve halk demelinde siyasi mücadele bakımından İmam Hümeyni ile bazı görüş ayrılıkları söz konusuydu. Ayetullah Hekim, Abdülselam Arif iktidarının muhalifleri hapse atması ve işkence etmesi, ayrıca Baas rejimini Irak'ta etnikçilik yapması ve dini ayrımcılık uygulamasına itiraz ediyordu. Nitekim Kuzey Iraklı Kürtlerin Abdülselam Arif iktidarı tarafından bastırılma olayında bir fetva yayımlayarak Kürtlerle savaşmanın caiz olmadığını belirterek Kürt katliamını engelledi. Ayetullah Hekim, hatta Siyonist rejimin Filistin'e saldırması macerasında Hicri Şems'i 1346 yılında bir fetva yayımlayarak tüm Müslümanları bu olaya karşı direnişe ve tüm imkanlarını seferber etmeye çağırdı. Ayetullah Hekim, Hicri Şems'i 1348 yılında Mescid-i Aksa'nın kundaklanma olayında bir bildiri yayımlayarak Müslümanların Siyonistlerin saldırısına karşı şer'i ve tarihi görev ve sorumluluklarını hatırlattı.
Ayetullah Hekim, İran'ın siyasi gelişmeleri konusunda da eyalet ve velayet dernekleri yasasını çıkarması, Feyziye Medresesi katliamı, Hicri Şems'i 15 Şurdat hadisesi gibi olaylara karşı Pehlevi rejimine itirazda bulundu. Ancak buna rağmen Ayetullah Hekim İran ve Irak rejimlerine karşı halk ayaklanması konusunda İmam Hümeyni ile aynı görüşü paylaşmıyordu. Bunun sebebi ise Ayetullah Hekim'in Irak halkının başlattığı Baas rejimine karşı kıyamının bu rejim tarafından bastırılması ve geniş çaplı katliamların yaşanmasının tekrar yaşanmasından duyduğu kaygıydı. Ancak bu görüş ayrılığına karşı İmam Hümeyni her daim İran ve Irak rejimlerinin zulüm ve fesadına karşı kıyam meselesi üzerinde ısrarla durmakla beraber hiçbir zaman Ayetullah Hekim'in şanını ve taklit merciliği makamını korumakta kusur etmedi.
İmam Hümeyni Necef kentine geldi. İlk günden itibaren Ayetullah Hekimi İran'da yaşanan siyasi gelişmeler özellikle Pehlevi rejiminin zulmü hakkında bilgilendirmeye çalıştı. İmam Ayetullah Hekim'den Pehlevi rejiminin cinayetlerinden yakından haberdar olmak üzere İran'a bir seyahat yapmasını istedi. Ayetullah Nuri Hemedani bu konuda şöyle diyor. İmam Necef kentine geldikten sonra bir gece Ayetullah Hekim'i ziyaret etti. O sırada çok sayıda talebe kendisine eşlik etti. Görüşmede İmam Ayetullah Hekim'e İran'a bir seyahat yapmasını önerdi ve ziyaret etmiş olacağını ve hem İran'ın durumunu yakından görme fırsatı olacağını ve sadece raporlarla yetinmemiş olacağını söyledi. Thank you.
İmam Hümeyni sürekli Ayetullah Hekim'e İran ve Irak'taki despot ve zalim rejimlere karşı kıyam etmeye davet ediyor ve bu kıyama öncülük ettiği takdirde kendisi ve diğer ulemanın da onu izleyeceğini söylüyordu. Hüccetü'l-İslam Murtaza Sadık-ı Tahrani bu konuda şöyle anlatıyor. Gerçi imam, ulema ve fazıl insanların arasında ilmi makamı büyük ve göz kamaştırıcıydı. Ama yine de merhum Ayetullah Hekimi İran hakkında bilgilendirmek için büyük bir tevazu göstererek şöyle diyordu. Ben sizi izleyen ve emirlerinize itaat edenlerden biriyim. Siz emredin biz itaat ederiz. Siz emredin biz harekete geçeriz. Siz nasıl kimse size itaat etmediğini düşünürsünüz. Oysa ben size itaat edenlerden biriyim.
İmam Hümeyni ile Ayetullah Hekim arasında anlaşmazlık konularından biri Kum kentinde Feyziye Medresesi macerası ile ilgiliydi. Şah rejimi Feyziye Medresesi'ne baskın düzenledikten sonra Ayetullah Hekim bir telgraf çekerek olaydan duyduğu esefi dile getirdi ve Kum alimlerinden Irak'a hicret etmelerini istedi. Ancak Ayetullah Hekim'in bu önerisi başta İmam Hümeyni olmak üzere İran'ın inkılapçı alimlerinin muhalefetiyle karşılaştı. Bu tutum ve yine İmam Hümeyni ile Ayetullah Hekim arasında daha sonraki yıllarda yaşanan tartışmalar bu iki büyük alimin İran'a hakim olan despot ve zalim rejimle mücadele konusunda aynı görüşü paylaşmalarına karşın yöntem üzerinde anlaşamadıklarını gösteriyordu.
Ancak bu anlaşmazlıklarına rağmen İmam Hümeyni her türlü şartlarda Ayetullah Hekim'in hürmetini koruyor ve ona saygısızlık eden talebeler sert tepki gösteriyordu. Hüccetü'l-İslam Seyyid Muhammed Musevi Huynha bu konuda şöyle diyor. Necef'te bazıları merhum Ayetullah Hekim'e saygısızlık niteliği olan bazı hareketlerde bulunmuştu. Ancak imam onlara çok sert tepki gösterdi. İmam bu zümrenin vatanlarından kaçarak orada toplandıklarına bakmıyordu. Oysa onları incitmemek için bir takım konulara göz yumabilirdi. Zira onlar gurbette olmalarının yanında özel durumları söz konusuydu.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani suikastı.
Değerli dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli seri sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Şehit Kasım Süleymani'ye yönelik terör saldırısının uluslararası insan hakları hukuku ile nasıl çeliştiğini ele alacağız.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde General Kasım Süleymani'ye yönelik Amerika'nın planlı suikastının uluslararası ilkeler ve kurallara aykırı düştüğünü, özellikle de müdahale etmeme, devletlerin egemenliği, kaba kuvvete baş vurmama ve dokunulmazlık ilkeleriyle örtüşmediğini inceledik. Bu bölümde Şehit Süleymani'nin İHA'lar ile suikasta uğrayıp şehit düşürülmesinin uluslararası insani hukuk açısından nasıl değerlendirileceğini ele alacağız.
Bu Uluslararası insani hukukun asıl amacı, sivillerin ve savaş meydanlarını terk edenlerin kerametini, sağlığını ve hayatını korumak ve kollamaktır. Uluslararası insani hukuk, insanların temel haklarını ve de savaş koşullarındaki kurbanların haklarını savunmaktadır. İran'da uluslararası hukuk hocası olan Dr. Ali Fakih Habibi şöyle diyor: "Uluslararası insani hukuk, insani nedenlerden dolayı çatışan ve hasım taraflarına savaş araçlarına ve yöntemlerine başvurma yönündeki seçimlerini kısıtlıyor. Uluslararası insani hukuk, çatışmalardan etkilenen veya etkilenecek şahıslar veya eşyaları desteklemektedir."
Amerikalıların kendi hasmane ve terör eylemlerini haklı çıkarmak için başvurdukları sözde hukuki izahlarından biri de, planlı terörün ve suikastın kaba kuvvetin yasaklanması ilkesi çerçevesinde bir kural dışı durum sayılmasıdır. Amerika uzun yıllardır bu durumu suistimal etmiş ve buna dayanarak terör eylemlerini sürdürmüştür. İsviçreli tanınan hukukçu Nils Melzer şöyle diyor: "Planlı terör ve suikast, uluslararası hukuk buyruğu olan bir devletin planlı, önceden yapılmış planlar ve kasıtlılık çerçevesinde suikast yapmak isteyen devletin elinde bulunmayan bir kişinin öldürücü güce başvurularak yok edilmesidir."
New York Askeri Üniversitesi hukuk hocalarından Gary Solis ise planlı suikastın sırf uluslararası veya uluslararası olmayan bir çatışma durumunun sürdüğü sırada meşru olabileceğini söylüyor ve silahlı bir çatışmanın söz konusu olmaması halinde insanların suikasta uğramasının siyasi cinayet olduğunu savunuyor. Siyonist rejim İsrail ve Amerika hükümeti de dünya genelinde devlet terörizminin öncüleri olarak Tel Aviv ve Washington terör devletleri için tehlike sayılan kişilerin yakalanmaması halinde onları öldürmeye hakları olduğunu düşünüyorlar. Bu görüş açısından yola çıkarak birçok kişi İHA'lar, uçaklar veya helikopterler ile hedef alınmış ve suikasta uğramışlardır.
İranlı uluslararası meseleler uzmanı ve araştırmacı Dr. Hale Hüseyini Ekber Necat şöyle düşünüyor: "Bir devlet tarafından desteklenen ve bir başka devletin egemenliğinde bulunan topraklarda düzenlenen planlı suikast girişimi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nın 2. maddesinin 4. paragrafında kaba kuvvete başvurmanın yasak olduğu ilkesi yüzünden sırf uluslararası hukuktaki müstesna durumlarla açıklanabilir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın anlaşmasının 4. maddesinin 2. paragrafında tüm üyeler başka bir ülkenin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmaktan ve kaba kuvvete başvurmaktan sakındırılıyor."
Tabii bu hususta 3 durum istisna sayılmaktadır. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine göre meşru savunma hakkı, Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 42. maddesine göre küresel barış ve güvenliği tekrar inşa etme girişimleri ve de hedef ülkenin kendi devletinin tehdit ve kaba kuvvete başvurulması çağrısı bu müstesna durumlar sayılmaktadır. Birleşmiş Milletler Anlaşması açısından Güvenlik Konseyi'nin yetkileri tam bağımsız bir istisna sayılmıyor. Bu durumda Birleşmiş Milletler Anlaşması'na üye ülkelerin rızasına bağlıdır. Bu yüzden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu rıza olmadan bu yetkiden yararlanılması da yasaktır.
Bu açıdan uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı Anlaşması'nda adı geçen istisna durumlar arasında yer almayan planlı bir suikast, saldırganlığın ve ihlalciliğin ta kendisi sayılmaktadır. Böyle bir yasağı çiğneyen taraf ise sorumluluk üstlenmiş olur ve medeni, hukuki ve cezai olarak kovuşturulabilir ve cezaya da tabi tutulabilir. Bu yüzden uluslararası hukukta planlı suikastların yasaklanışı, kaba kuvvete başvurmanın yasak olduğu ilkesine net bir örneği olarak sayılmaktadır.
Planlı suikast operasyonlarının destekçileri açısından bu girişime başvurmak meşru savunma hakkına dayalıdır ve kaba kuvvete başvurmanın yasak olması ilkesi hususunda bir istisna sayılır. Amerika terör devleti ise General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Örgütü Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik terör saldırısı, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda kaba kuvvete başvurmanın yasak olması hususundaki istisnai durumlardan birini addediyor. Amerika'nın bu utanmazlık örneği iddiasını hukuki açıdan incelemek için General Kasım Süleymani'ye yönelik terör operasyonunu Irak hükümetinin rızası ve kendini savunma ilkesine göre gelecek bölümde inceleyeceğiz.
Irak Haçlı Şabi Örgütü askeri gücünün Irak'ın tamamen resmi ve yasal bir organı olduğuna dikkat edilmelidir. Haçlı Şabi'nin Irak'ın iç yapısındaki hukuki mahiyeti hususunda Kasım 2016'da Irak parlamentosunda onaylanan Haçlı Şabi yasasına değinmek mümkün. Bu karar çerçevesinde Haçlı Şabi Örgütü Irak Anayasası'nın 61. maddesinin ilk paragrafı ve 73. maddesinin 3. paragrafına istinaden Irak Başbakanının Silahlı Kuvvetleri Komutanı olarak denetimi altında bulunan bir organdır.
Devletlerin kendi hava sahaları üzerinde tam ve münhasır egemenlik hakkı da Chicago Sözleşmesi'nin 1. maddesinde yer almaktadır. Devletlerin hava egemenliği ise toprakların üstü ve kara sularının üstüne olan hakimiyetidir. Chicago Konvansiyonu'na göre insansız hava araçlarının diğer ülkelerin topraklarında izinsiz uçması yasaktır. Bu yüzden İHA'ların başka devletlerin hava sahasında uçması için hedef ülkenin rızası alınması veya meşru savunma hakkına dayalı belgeler sunulmalıdır.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin konvoyuna ve Irak'ın Bağdat havaalanındaki Haçlı Şabi Örgütü'nün Başkan Vekili Ebu Mehdi Mühendis'e de dahil olmak üzere çevresindekilere İHA saldırısının Irak hükümetinin rızasının alınması ilkesine ve egemenliğine açıkça karşı olduğu ve açık bir ihlal sayıldığı aşikardır. General Süleymani ve çevresindekilerin öldürülmesinin ardından Irak Dışişleri Bakanlığı New York'taki temsilcisi aracılığıyla Güvenlik Konseyi Başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iki şikayet mektubu gönderdi. Irak Dışişleri Bakanlığı Amerika saldırıları ve Irak askeri mevzilerine yönelik saldırılar ve Irak topraklarında askeri komutanlara ve üst düzey bir yetkiliye suikast düzenlenmesine ilişkin iki mektubu uluslararası yetkililere sundu.
Irak hükümeti Birleşmiş Milletler'e yazdığı mektuplarda General Süleymani ve çevresinin Amerika tarafından Irak topraklarında şehit düşürülmesinin bu ülkenin egemenliğinin ciddi bir ihlali olduğunu ve Irak'taki Amerika askeri varlığının bu çerçevedeki şartları ihlal ettiğini vurguladı. Irak Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Konseyi'ni Amerika'nın Irak'ı işgalini ve Irak topraklarında askeri komutanlara yönelik suikastı kınamaya çağırdı. Irak Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi Matthew Luther'i çağırdı ve Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün şehit komutanı General Süleymani'ye yönelik suikastını Irak egemenliğinin ihlali olarak kınadı.
Irak parlamentosu General Süleymani'nin şehit düşürülmesinden iki gün sonra Amerikalı saldırganların Irak'tan sınır dışı edilmesini onayladı ve Amerika-Irak Güvenlik Anlaşması'nın şartlarının ihlal edildiğini ve Amerika'nın saldırganlığının ve yasa dışı girişimlerini kınadı. Irak parlamentosu Amerika'nın eylemlerinin uluslararası hukuku, insan haklarını ve güvenlik anlaşmasını haklarını ihlal ettiğine inanıyor.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Şehit Süleymani Suikastı isimli sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını ele alacağız. Bugün namazın ruhuna dikkat etme zarureti, ayrıca İslam, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği namazın ruh ve fiziği mükemmel olan bir namaz olduğu konusuna değineceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahel
İnsan bazen namaz kılar. Tıpkı her zamanki günlük alışkanlıkları gibi diş fırçalarız, spor yaparız, aynı şekilde namaz kılarız vaktinde. Bir keresinde de hayır, insan Allah'ın dergahında hazır bulunmak istediği duygusuyla namaz kılıyor. Bu başkadır. Biz her zaman Allah'ın huzurundayız. İster uykuda olalım, ister uyanık, ister gafil olalım, ister zakir. Fakat bir zaman siz abdest alırsınız, temiz olursunuz, kendinizi hazırlarsınız. Cismen temiz olmakla, elbisenin temiz olması ile abdest ve gusül abdesti nedeniyle manevi temizlikle alemin Allah'ın huzuruna gidersiniz. Biz namazda böyle hissetmeliyiz. Allah'ın nezdine gittik. Maruzatta bulunduk. Böyle bir durumla namaza girişmek gerekir. Kendinizi Allah'ın karşısında hissetmelisiniz. Namazda muhatabı olmalı. Yoksa sırf kelimeler ve harflerden kaynaklanan bir takım dalgaları havada yayıyoruz. Bu bizden istenilen değildir. Böyle denilebilir ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin ve dalgalarını yayalım. Bunu güzel kıraatle de okuyabiliriz. Fakat umursamadan olursa bu konu havada ses dalgaları yaymaktır. Bu bizden istenilen değildir. Bizden kalplerimizi Allah'ın nezdine götürmemiz istenmiştir. Kalbimizden konuşmamız, kalbimizle konuşmamız, bunlar önemlidir. Namazı tervic etme durumunda, bizzat kıldığımız namazda, başkalarına öğrettiğimiz namazda, namazın bu ruhuna dikkat etmek gerekiyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Thank you.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.